Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Halil Rıfat'a teşekkür ediyoruz. Adet olduğu üzere bu hafta da kasırga haberiyle başlayacağız. Bu resmen artık düzenli bir hal aldı. Haftada bir kasırga geliyor Atlantik'te. Ve Kasım'ın 16'sındayız. Pardon 18'indeyiz. Kasırga Iota'nın Nikaragua'ya vurduğu gün 16 Kasım'dı. 16 Kasım normal şartlarda bu kadar şiddetli bir kasırganın, yani kasırganın şiddeti kategori 5 ile 4'ün sınırındaydı. Bu ulusal Amerika'nın kasırga ajansı 5 diye verdi önce, ama sonra vurduğu sırada işte 250 kilometre hızla yaklaşık vurmuş. Ama bu hamle hızı 300'e kadar çıktığı yerler olmuş Iota'nın. Nikaragua, Honduras, Belize, ama ağırlıklı olarak Nikaragua'yı vurdu. Bu kasırga ile ilgili temel tuhaflık şu, birkaç tane tuhaflık var. Bir tanesi, hani haftalardır söylediğimiz gibi, Atlantik'te bu seneki kasırga sayısı, daha doğrusu tropikal fırtınaların toplam sayısı rekor kırdı. 30'a ulaştı. Bu 30. tropikal fırtına bugüne kadar görülmemiş bir sayı. O yüzden de ilk kez Iota isimli bir kasırga oldu. Daha önce Grek alfabesinin, bu Yunan alfabesinin Iota harfine kadar gelinemiyordu. Bu hızla giderse haftaya Kappa'yı konuşacağız. Bakalım, inşallah olmaz. Ama Iota kasırgası. İkincisi, Kasım ayında üst üste iki tane kategori 4 kasırgası. Çünkü bundan önceki Teta'da 4'e kadar çıkmıştı. Görülmüş bir şey değilmiş. Yani Kasım ayında bu kadar geç bir vakitte artık suların soğumaya başlaması, serinlemeye başlaması gereken bir dönemde Atlantik'te üst üste iki tane bu şiddette kasırga bulunması çok şaşırtıcı ya da sıra dışı deniyor. Son olarak da iki hafta arayla aynı yeri iki tane kategori 4 kasırganın vurması çok acayip deniyor. Çünkü gerçekten kasırganın karaya vurduğu yer bir önceki ile bu sonuncusu arasında 50 kilometre bir mesafe varmış. Tam kasırganın gözünün olduğu yer, yani aşağı yukarı aynı yere vuruyor. Bu arada bu haberlerde bilerek mi böyle yazıyorlar bilmiyorum, ama resmen ironik bir şekilde de şöyle demiş. Bu sefer Iota kasırgası çok fazla bir hasara neden olmamış. Neden? Sorayım. Neden hasara neden olmamış? Çünkü bir önceki kasırga, önceki kasırga zaten her yeri yıktığı için aynı yere vurunca, bu gerçek yalnız, yani ironi değil yani. Bir önceki kasırga her yeri zaten yıkmış o bölgede. Dolayısıyla insanları, yani bu arada Nikaragua hükümeti çok başarılı bir operasyon yaparak insanları o bölgeden boşalttığı için can kaybı 2 ile sınırlı kaldı Teta'da. Ama burada Iota'da bildiğim kadarıyla can kaybı da yok, eğer sonradan çıkmadıysa. Ben birkaç video izledim. Yani devasa fırtına dalgalarını çekmeyi başarmış birkaç kişi. Onları izledim. Bir de bir daha bu sabah gördüm. Bir köy, bölgedeki bir köyü, tatil köyüymüş galiba ya da tatil kasabası gibi bir şey. Yani turizmle geçinen bir yer muhtemelen. Duvarlar dışında hiçbir şey yoktu sağlam. Ağaçlar dahil hepsi gitmiş. Bu şiddette bir kasırgadan bahsediyoruz yani.
Evet, yani akıl hayal almayacak büyüklükte bir şey. Yani uzak deyip geçmemek lazım.
Ve 15 gün arayla iki tane vuruyor aynı yere. Evet, yani evet. İşin en acayip kısmı da bu.
Bir de yani şeyden de bahsetmek lazım. Çok önemli. Miskito denen yerli bölgesi. Yani yüzyıllardan beri otonomi isteyen Miskito yerlilerinin ana kenti Bilwi kenti ya da İspanyolcasıyla Puerto Cabezas.
Puerto Cabezas, 70 bin
kişilik nüfusuyla doğrudan her iki şeyinde doğrudan vurduğu kasırganın da vurduğu bir yer. Yani yerliler için durum bir facia ötesi yani.
Puerto Cabezas'ı boşalttılar zaten bildiğim kadarıyla. Evet. İşte o yüzden şeyin bayağı az olduğu söyleniyor. Bu arada bunun da önemli bir başarı olduğunu unutmamak lazım. Yani bir hükümetin yani bir Orta Amerika ülkesinde kasırganı vuracağı bir kenti bütünüyle boşaltabilmesi ya da en azından güvenilir barınakları olmayanları belki boşalttılar, belki tamamını tam bilmiyorum ama ve can kaybını bu kadar önleyebilmesi çok önemli bir başarı. Çünkü 250 kilometre hızla esen üst üste iki tane kasırgadan bahsediyoruz. Sonuçta kappa gelecek mi? Bu severe weather EU'da da bununla ilgili bir spekülasyon da var. Kappa da gelebilir gibi görünüyormuş. Yani bir düzensizlik var şu anda şeyde Atlantik'te ama onu haftaya konuşuruz artık.
Evet. Yani
bu hafta evet.
Çok bir de çok tuhaf bir şey vardı sabahleyin de iki kelimeyle sözünü etme imkanı bulduk. Yani Nikaragua'yı yani pardon Honduras'ı öylesine ağır bir ekonomik zarara uğratmış ki gayri safi yurt içi hasılanın 5'te 1'ine kadar %20'sine kadarı gitti diye bir haber vardı. Yani Bill McKibben söylüyordu. Yani Türkiye'nin 2018'deki şeyine baktım yani kıyaslama yapabilmek için 771,5 milyar dolar yani 140 milyar dolar filanlık bir zarar gibi aşağı yukarı olması bekleniyor değil mi? Çok acayip.
Yani. Çok acayip gerçekten. Yani aynı şey işte Vietnam için de konuşmuştuk birkaç hafta önce. Vietnam'da bir ay içerisinde 4 tane büyük tayfun yaşanmıştı. Yani bu artık bu ülkelerin kapasiteleri nasıl bunu kaldıracak? Belki hani meraklı dinleyicilerimiz hatırlar. Bu COP'larda bir SEP, loss and damage diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani şeyler bahsediyor daha doğrusu. Az gelişmiş ülkeler ya da iklim değişikliğiyle başa çıkma kapasitesi düşük ülkeler, gelişmiş ülkelerin bu tür felaketler karşısında hem uyarı sistemlerinin geliştirilmesi hem de işte bu tür acil müdahalelerin yapılabilmesi, sonradan onarımın yapılabilmesi falan için bir mekanizmanın, bir ekonomik yardım mekanizmasının olması gerektiğini söylüyorlar ve bu da aslında anlaşmaya girdi, Paris Anlaşması'nda var. Loss and Damage, kayıp ve zarar mekanizması. Fakat 5 kuruş yok tabii. Yani gelişmiş ülkeler bu mekanizmaya henüz bir tek kuruş bile koymadılar. Dolayısıyla işlemiyor. Yani bu da yani ikiyüzlülük inanılmaz bir hızla devam ediyor. Bu haftanın en önemli araştırma haberi diyelim, en ilginç haberlerinden bir tanesi havacılık endüstrisinin emisyonlarıyla ilgili olan araştırma. Buna birazcık detaylı bakabiliriz. Çünkü kim uçuyor ve kimin uçması iklimi daha fazla etkileyen işte o sera gazlarına neden oluyor konusunda çok iyi bir çalışma. Hatta yapan da bu konularda yakından izlediğimiz Stefan Gösling, Linnaeus Üniversitesi'nden, İsveç'ten önemli bir yani bilim insanı ve aktivisttir aslında Stefan Gösling. Ve şunu koymuşlar ortaya ki özetle bu frequent flyers var ya, nasıl deniyordu Türkçe'de, onun çeşitli şeyleri var işte, miles and miles kartları falan miles var ya Türk Hava Yolları'na. İşte bu sık uçanlar, yani eğer çok uçarsanız size bir kart veriyorlar. O kartla işte çeşitli havaalanında imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Öncelikli geçiş hakkı tanıyorlar size falan filan. Hani bu tür bir frequent flyer iseniz bütün bu insanlar dünya nüfusunun %1'ini oluşturuyormuş bu arada. Ve 2018 rakamlarıyla toplam havacılık emisyonlarının yarısından bu insanlar sorumluymuş. Yani dünya nüfusunun %1'i toplam emisyon, havacılık emisyonlarının yarısı. Evet, %50'sinden sorumluymuş. Bu da gerçekten çok ilginç. Şunu söylüyor haberde. Havacılık endüstrisi bu seneki uçuşların azalması nedeniyle 100 milyar dolar bir sübvansiyon almış toplamda. Yani uçmamaları için, yani uçmadıkları için daha doğrusu, uçmadıkları için 100 milyar dolar para alıyorlar. Ve bu arada hani iklim açısından dünyanın en zararlı sanayilerinden birinden bahsediyoruz, işlerinden birinden bahsediyoruz. 2018 rakamlarından birkaç şey daha söyleyeyim. Dünya nüfusunun sadece %11 uçmuş. %90'ı yaklaşık uçmuyor yani. %11 uçuyor ve bunların sadece, yani toplam nüfusunun dünyanın da sadece %4'ü yurt dışı uçuşu yapıyormuş. %96'sı yurt dışına uçmuyor. Artık ya hiç gitmiyor yurt dışına ya da başka yollarla gidiyor. Amerika tahmin edebileceği gibi herkesin en yüksek, yani çok büyük farkla en yüksek karbon ayak izine sahip uçuşlardan kaynaklanan. Bunu izleyen ülkeler arasında İngiltere, yani Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Avustralya geliyor sırayla. Çin'in de oldukça yüksek olduğu, toplam emisyonlarda yüksek olduğu, ancak tam rakamın verilmediği için hükümet tarafından söyleniyor.
Evet, rakam söylemiyorlar onlar. Gizli tutuyorlar.
Evet, gizli tutuyorlarmış ama yaklaşık Amerika'nın emisyonlarının 1/5 civarında olduğunu tahmin ediyormuş araştırmacılar. Ve şey diyor Stefan Gösling, yani eğer iklim krizini çözmek istiyorsanız öncelikle bu süper emitter denen, yani süper emisyoncular, süper salımcı diyelim isterseniz.
Süper salımcı, evet.
Süper salımcılara hedeflememiz gerekiyor. Yani bu çok zengin olan veya diyelim çok uçan insanları hedeflememiz gerekiyor. Bu arada hani bu süper emitter denen, süper salımcı denenlerin de şey olduğunu düşünmeyelim. Yani özel jetinde kurulup uçan yıldızlar, işte süperstarlar falan olduğunu düşünmeyelim. Buradaki çalışmada süper emitter, süper salımcı olarak adlandırılmanız için yılda 3 uzun mesafeli uçuş, yani herhalde kıtalar arası uçuş gibi, ya da ayda bir kısa mesafeli uçuş yapmanız yetiyormuş. Yani bu dünya nüfusunun %1'ine girmenizi sağlıyor bu. Yani ne demek bu? Ayda bir kere Ankara'ya, İstanbul-Ankara uçuşu yapıyorsanız mesela, siz süper salımcısınız demektir. Ya da işte bu ikisinin bir şekilde kombinasyonu diyelim. Yılda birkaç kere kısa uçuyorsunuz, bir kere de uzun uçuyorsunuz diyelim. Yani 35 bin millik bir uçuşu gerçekleştirmiş oluyormuşsunuz böylece.
Evet, bu da ben de onun dikkatimi çekmişti, uzunluğu 56 bin kilometreye tekabül ediyor aşağı yukarı. Dünyanın çevresi de bilebildiğim kadarıyla ekvatorda ölçüldüğü zaman 40 bin kilometre civarında. Yani dünyanın çevresini bir sene içinde 1,5 kere neredeyse dolaşıyoruz.
Evet.
1,2,5 falan.
Bu arada uçan insanların nüfustaki payının az olduğunu gösteren bir bulgu daha var. Bu çalışmaya göre her ülkeye bakmışlar, inceledikleri ülkelere. Hiç uçmayanların nüfusu, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bile nüfusun %53'ü hiç uçmuyormuş. %65'i Almanya'dakilerin %65'i, Tayvan'dakilerin %66'sı hiç uçmuyormuş. İngiltere ile ilgili başka bir veriye göre, burada yok herhalde o, %48'i hiç yurt dışı uçuşu yapmıyormuş. Herhalde sadece yurt içi uçuşu yapıyorlar. Dolayısıyla yani resmen bir elit, yani havacılık sektöründe hala bir elitlik durumu olduğu görülüyor. Çok ilginç bir şey bu bir taraftan. Hani artık herkes uçsun, herkes uçuyor falan diye reklam yapıyorlar ya, hala halbuki uçuş millerinin çoğunluğu bir avuç insanın tek elinde ve aslında onları engellerseniz, onların uçmasını azaltabilirseniz bir şekilde havacılıktan kaynaklanan emisyonlar düşecek. Tabii bu nasıl olacak? Onu o konuda bir şey söylemiyor.
Toplu cennetin de bir parçası bu yani zaten.
Evet, sürekli bir yerlere gitme cinnetinin. Mesela bunun da kolay olmadığını şöyle söylüyor. Mesela diyor bu işi ekstra vergi koyarak çözemezsiniz. Çünkü zaten çok uçanların bu vergiden etkilenmesini beklemiyoruz diyor yani. Zaten
Çok
paraları var.
zenginler
Yani
zaten.
zaten ya çok zenginler ya da illa çok zengin olmaları gerekmiyor ama mesela işleri gereği şirketlere ödüyor zaten biletlerini ya da bir şekilde zaten o uçuşla yaptıkları iş bağlı olduğu için kaç para olursa olsun uçmak zorundalar. Yani aslında bütün bir modelin değişmesi, sistemin değişmesinin gerektiği buradan da anlaşılıyor. Belki bu pandeminin bize herkese daha iyi öğrettiği artık uzaktan toplantı yapma şeyi insanların biraz en azından bir alternatifsizliği çözer diye ben hala saf bir şekilde umuyorum. Yani yani insanlar her iş toplantısı için uçmak zorunda olmadıklarını artık biliyorlar. Ki bu
Ama Ümitçiğim bir şeyi hatırlatmak zorundayım ve yani yakın
Ha öyle mi? Ömer abi koptu galiba. Ben devam edeyim. Tam da bir şey önemli bir şey konuşuyorduk. Bu araştırmanın sonucunu ben tamamlayayım. Ondan sonra bir müzik arasına girelim. O arada Ömer abi gelir. Bu araştırmanın yapan kişiyle de ilgili ilginç bir yanı var. Stefan Gösting, İsveçli bilim insanı. Haberin sonunda onunla ilgili de bir şey eklemiş, bilgi eklemiş. Stefan Gösting kendisi de 1995'ten bu yana tatil amaçlı uçuşlarını tamamen durdurduğunu, yani kendisinin de şeyini veriyor, tatil amaçlı uçuşlarını tamamen durdurduğunu, sadece akademik konferanslar vesaire için uçması gerektiğinde de bunu çok seçerek yaptığını, eğer uçmaması mümkünse asla uçmadığını söylüyor. Ben hani tamamen uçmayı bırakamadım ama çok seçici bir şekilde yapıyorum diyor. Bu da aslında haberin bence ilginç bir yanıydı. Guardian'da bu haber. Yani araştırmayı yapan kişinin kendi tutarlılığını aktarması açısından da oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, ben yayından düşmüştüm galiba tekrar döndüm.
Evet, şimdi döndü. Tam bir şey söylüyordun, o sırada düştüm. Ben de
Evet, yani şeyi söylemeye çalışıyordum. Yani hiçbir yere gitmeyen uçuşlar düzenleniyor ve bunlarda bütün biletler önceden satılmış. Yani flights to nowhere diyorlar. Madem uçuş yok, gidilmiyor, biz de böyle havada kalalım 3 saat. Bol, çok zengin yemekler.
öyle mi? Şey gibi.
Uşaklar
Cruise shipler gibi yani yolcu gemisi
tamamen
gibi.
öyle, tamamen öyle.
Ha,
Yolcu
bir bunu
gemisi gibi
duymamıştım.
uçaklarda, evet, bir müthiş şey. Yani bir Louis Buñuel filmi gibi aslında. Tamamen böyle. Bütün biletlerde satılmış. Tek derdim şey diyor işte insanlar. Ya yani 3 saat biraz fazla olur, 2 saatte yetinelim filan diyenler varmış. Ve cruise gemilerinde de aşk gemilerinde de aynı şey var. Hiçbir yere gitmeyen aşk gemileri seyahatleri de düzenleniyor. Çok hoş bir yere doğru ilerliyor dünya yani.
İyi işte hiçbir yere bak ya, eğer gemi gitmiyorsa bu iyi bir şey. Limanda dursun işte. Ama
Yok.
uçak nasıl
Hiçbir
havada dursun?
yok. Gemi çıkıyor, gidiyor
Ha,
ama
çıkıyor
boş
pardon.
denizde dolaşıyor. Bir şey yok.
Ha,
Ulaşacağı bir liman
limana
yok.
uğramıyor.
Limana uğramıyor.
Anladım. Ama yakalım o fosil yakıtı illaki yani. Onu
Evet,
yakacağız.
yakacağız. Onu yok.
Yakacağız onu.
Başka çaresi yok.
Peki, Neil Young çalacağız. Neil Young'un 75. yaş günüydü. Geçen hafta 12 Kasım. O yüzden biz de Neil Young'un önemli de bir aktivist. Sadece bir müzisyen olarak değil, aktivist olarak da önemlidir. 75. yaşını Heart of Gold'la kutlayalım. Neil Young'dan dinledik. Heart of Gold ve Neil Young'un 75. yaş gününü kutlamış olduk.
Ona bir günaydın diyelim. Evet.
Şimdi geçen hafta konuşamamıştık gündem yoğunluğundan. Birkaç dakika Biden'ın yeni ABD başkanı seçilmesinin iklim politikalarına etkisi konusunda yazılıp çizilenlerden biraz bahsedelim isterseniz. Ama yani bazı kaygı verici gelişmeler de olmaya başladı. Onlardan da bahsedelim. Ama onlardan önce yine Trump, bir Trump sürpriziyle karşı karşıyayız. Donald Trump gider ayak Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nı gaz ve petrol aramalarını açma konusunda süreci başlatmış. Yani bugüne kadar niye açmamıştı hatırlamıyorum ama gider ayak başlatmış. Üstelik de süreç, bunun belli bir bürokratik süreci var herhalde. O süreç 20 Ocak'ta, yani pardon 19 Ocak'ta bitecekmiş. Yani şeyin, Biden'ın yemin edeceği günden bir gün önce resmen satmış oluyor yani. Satıp elden çıkarmış oluyor. Yani satmak değil de tahsis etmiş oluyor tabii. Büyük gaz ve petrol şirketleri.
Petrol şirketleri, fosil yakıtçılara devretmiş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük, kuzeydeki en büyük koruma altındaki alanını, doğa alanını.
Evet, milyonlarca hektarlık bir alandan bahsediyoruz. İşte kutup ayılarının, karibuların falan yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Tabii bunu herhalde Biden bir şekilde geri alır ama bağlayıcılık nedir bilemiyorum tabii işin o kısmını. Biden'ın bunları bütün, yani daha doğrusu Biden'ın geri alacağı şeylerin sayısı giderek artıyor. Geri alması gereken şeylerin sayısı. Yani bunların en başında da Trump şeyin, Obama yönetiminin yapmış olduğu ve Trump'ın gelir gelmez sanırım ilk 6 ay içerisinde tamamını ortadan kaldırdığı iklimle ilgili düzenlemeler geliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi, en önem verdiği Obama'nın oydu. Bir Clean Power Act diye bir şey vardı. Yani termik santrallerin kapatılması değil ama termik santrallerin emisyonlarını sınırlamaya yönelik bazı, evet, düzenlemeler, ki bunların hani Amerika'nın emisyonlarını bir hayli düşüreceği hesaplanıyordu. Bu hiç yürürlüğe girememiş. Çünkü Obama'nın son dönemiydi bu. O dönemde Senato'dan geçmediği için sanırım yürürlüğe giremedi. Sonra da Trump geri aldığı için giremedi. Şimdi bunların bir şekilde geri getirilmesini bekliyorlar. İlk yapacağı işin, yapacağı kesin olan herhalde Biden'ın işin, Paris Anlaşması'na geri dönmek olduğu söyleniyor. Bunun buna bir olumlu not ekleyebilirim. Bunun özellikle uluslararası iklim politikaları sürecine ben de olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Paris Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra Amerika hiçbir zaman yoktu. Yani tam 2015'te yapıldı Paris Anlaşması, 2016'da yürürlüğe girdi ve 2016'da yürürlüğe girdikten sonraki ilk COP'ta, ilk iklim zirvesinde, Marrakeş'te yapılan iklim zirvesinin başladığının ertesi günü Trump seçildi. O yüzden Marrakeş'e gelen, onu hatırlıyorum, konuşmuştuk da, Marrakeş'e gelen Amerikan heyeti ortalıkta hiç görünmedi.
Evet.
Yani Trump geldiği için. Ondan sonraki yıllarda da zaten ya hiç gelmediler ya da geldiklerinde petrol ve nükleer reklamı yapan bir takım yan etkinlikler yaptılar. Yani Amerika Paris Anlaşması'dan beri hiç ortada yoktu. Şimdi ilk kez Glasgow'da seneye yapılabilirse Glasgow'daki zirve, Amerika heyeti orada olacak ve olumlu bir şekilde olacak. Bu bir olumluluk. Onun dışında da işte çeşitli 1.7 trilyon dolarla 2 trilyon dolar arası bir yeşil onarım paketi ya da işte yeşil ekonomi paketini devreye sokma niyeti gibi şeyler var. Ya da işte Amerika'nın zaten açıklamış olduğu emisyonları azaltma hedefini tekrar devreye sokma gibi şeyler var. Ama bunların ne kadarını yapabilecek Senato elinde değilken bunlar hala belli değil.
Evet, bu tabii yani aktivistlerin taban hareketini ne kadar bastırabileceğine de bağlı olan bir şey. Yani bu son gelişme, biraz önce konuşmuştuk programa girmeden önce, mesela Cedric Richmond diye büyük petrol şirketlerinin desteklediği birini de önemli bir göreve getirmesi Louisiana'da, eyaletinde kongre üyesi Cedric Richmond, Demokrat Parti'den. Çok büyük kampanyalarda paralar almış fosil yakıt endüstrisinden. Hatta Sunrise hareketi de, yani gün doğumu hareketi de sözcüsü Varshini Prakash'ın ağzından, yani Biden'ın zaferini mümkün kılan genç insanlara bu bir hakarettir demiş.
Üstelik de yani hakaret olmasının bir nedeni de şu, Cedric Richmond'ı iş dünyasıyla iklim aktivistleri arasında diyaloğu kurması için görevlendirmiş bir de.
Evet.
Yani kuzuyu kurda teslim etmek gibi bir şey yani.
Aynen, aynen. Bir de ayrıca başka şey de var. Mesela Ernest Moniz diye bir eski enerji
o da var, evet.
Bakanı. Onun da yani fracking dedikleri kaya çatlatma yöntemiyle petrol arama, doğalgaz arama endüstrisinin kurucu babalarından sayılıyor kendisi. Onu da bir ana komuta heyetine almasından da bahsediliyor. Ben çok iyi hatırlıyorum.
Ernest Moniz şey değil miydi? Obama'nın enerji bakanıydı zaten.
Evet, Obama'nın enerji bakanıydı. Bütün bunlar tabii gayet aktivistlerin fevkalade kaygı duydukları ama mücadele verecekleri şeyler. Öte yandan bir tane de iyi haber var. Deb Haaland ya da nasıl okunuyor tam bilemedim. Yerli, New Mexico'dan yerli bir kadın. Onun da belki de İçişleri Bakanı olması durumu var. Bu çok yeni ve önemli bir haber aslında. The Hill gazetesinde, dergisinde gördüm. Rebecca Bach imzalı bir haberde Scott Wong'la beraber imzaladıkları. O da Biden'ın takımına girecek İçişleri Bakanı olarak diyor. Bu son derece sevindirici bir haber. Yani Dikilen Kaya programının yapımcısı Bikem Ekberzade'nin yakından takip ettiği bir yerli önderi, çok esaslı bir kadın.
Ay, şu da var galiba değil mi? Bir yanlış bilmiyorsam bu Standing Rock gibi işte yerlilerin rezervasyonlarından geçen işte petrol boru hatları vesaire gibi şeylerde İçişleri Bakanlığı sorumlu galiba Amerika'da.
Evet evet tabii.
Değil mi?
O, yani İçişleri Bakanlığı bizim bildiğimiz anlamda değil, şeyi koruma. Evet. Toprak, yeryüzünü koruma şeyleri açısından evet. Önemli. Bakalım yani heyecanla
evet,
takipteyiz.
Çok önemli olabilir. Peki bu iyi haberle bitirmiş olalım. Gelecek
evet.
Hafta. Görüşmek
Hadi
üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.